Merhaba, ben Yusuf. Minenar Trey Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Crypto Confidential. Nathaniel Eliason'un EKPBs ve EKPSBs yıllarındaki kripto para yükselişiyle çöküşünün içinden yazdığı anı ile finans incelemesi arasında duran bir kitaptır. Eliason, ilk çocuğu doğmadan önce ailesi için hızla para kazanma baskısıyla kripto dünyasına girer. Kısa süre içinde merkeziyetsiz finans projelerinde kod yazar, büyük miktarlarda paranın yönetildiği sistemlerde sorumluluk alır. Yatırımcı ve içerik üreticisi kimlikleri edinir. Kitap bu olağanüstü kazanç ihtimalinin yanında hack saldırılarını, likidite sorunlarını, spekülasyonu ve ağır kayıpları da anlatır. Amaç, kriptoyu sadece teknik terimlerle açıklamak değildir. Asıl amaç insanların neden aşırı risk aldığını. Kağıt üzerindeki servetin neden kolayca gerçek paraya dönüşemediğini ve topluluk heyecanının nasıl sağduyunun yerini alabildiğini göstermektir. Bu nedenle eser, yatırım tavsiyesi veren düzenli bir kılavuzdan çok, denetimi zayıf bir finansal ortamın içeriden gözlemlenmiş, dikkatli bir portresidir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, yıkıcı bir içinde kripto çılgınlığını içeriden anlatan kişisel tanıklık. Kitabın ayırt edici gücü, kripto para piyasasını uzaktan değerlendiren bir gazetecilik çalışması olmamasıdır. Eliason, yükseliş döneminde bizzat işlem yapan, merkeziyetsiz finans projeleri için kod yazan ve hızla büyüyen, çevrimiçi toplulukların içinde bulunan bir katılımcıdır. Bu konum, okura piyasanın yalnızca fiyat grafiklerinden ibaret olmayan sosyal yapısını gösterir. Discord kanalları, sosyal medya etkisi, yatırımcı grupları ve sürekli yeni fırsat arayışı, kararların nasıl şekillendiği bakımından önem kazanır. Kripto piyasasında bilgi üstünlüğü anlamına gelen alfa arayışı, çoğu zaman doğrulanmamış söylentiler. Sınırlı erişimli gruplar veya erken hareket etme isteğiyle iç içe geçer. Eliason'un deneyimi, bu ortamda teknik becerinin ve görünürlüğün bir anda ekonomik değere dönüşebildiğini anlatır. Ancak aynı hız, hatalarında büyümesine yol açar. Geleneksel finansta daha yavaş işleyen denetim, kurumsal inceleme ve hesap verebilirlik mekanizmaları burada zayıf kalabilir. Kitap, bu farkı soyut bir eleştiri olarak değil, yazarın kendi kazançları, sorumlulukları ve korkuları üzerinden görünür kılar. Böylece okur, kripto coşkusunun neden makul insanları bile olağanüstü, riskleri sıradan görmeye yöneltebildiğini daha somut biçimde kavrar. İkinci olarak, kağıt üzerindeki servet ile satılabilir para arasındaki fark Crypto Confidential'ın temel finansal derslerinden biri. Cüzdanda görünen yüksek tutarın her zaman kullanılabilir servet olmadığıdır. Kripto varlıkların değeri, çoğu zaman son gerçekleşen işlemlere ve sınırlı piyasa likiditesine göre hesaplanır. Bir tokenin teorik piyasa değeri yükselmiş olabilir, fakat büyük miktarda satış yapmak isteyen kişi yeterli alıcı bulamayabilir. Satış girişimi fiyatı hızla aşağı çekebilir ve görünen kazancı azaltabilir. Eliason'un yaşadıkları bu nedenle yalnızca doğru tokeni erken bulma hikayesi değildir. Varlığı satabilme, fiyatı koruyabilme, vergi yükünü ödeyebilme ve karşı taraf riskini taşıma gibi daha zor soruların hikayesidir. Özellikle topluluğun güvenine bağlı küçük piyasalarda herkesin aynı anda çıkışa yönelmesi bankaya hücum benzeri bir etki yaratabilir. Zincir üstü işlemlerin herkese açık oluşu da durumu karmaşıklaştırır. Projeyi yöneten veya yakından izlenen bir kişinin satış yapması, diğer katılımcılar için olumsuz sinyal sayılabilir. Bu yüzden, bireysel yatırımcı açısından kitap, ekran görüntüsündeki kazanç ile nakde çevrilebilen serveti ayırmanın gereğini vurgular. Değerleme, likidite ve risk yönetiminin fiyat tahmininden daha az heyecan verici ama daha belirleyici olduğunu hatırlatır. Üçüncü olarak, merkeziyetsiz finans kodunda güvenlik açığı ve sorumluluk riski. Eliason'un anlatısında merkeziyetsiz finansın teknik vaadiyle pratik güvenlik sorunları sürekli karşı karşıya gelir. Akıllı sözleşmeler, aracı kurum olmadan belirli finansal işlemleri yazılımla yürütmeyi hedefler. Ne var ki bu yaklaşım, kuralların kodda doğru kurulmasına bütünüyle bağımlıdır. Kodda bulunan küçük bir açık, yüksek miktarda kullanıcı fonunun tehlikeye girmesine neden olabilir. Kitabın başlangıcındaki hack tehdidi, bu riskin kişisel ve ahlaki boyutunu öne çıkarır. Yazar, kısa sürede geliştirilmiş bir kodun beklenmedik biçimde, çok büyük tutarlara eriştiği bir ortamda kendini sorumlu konumda bulur. Bu örnek, teknoloji dünyasında ürün geliştirme hızı ile güvenlik denetiminin neden çatışabildiğini açıklar, kullanıcılar getiri fırsatına odaklanırken. Bir projenin bağımsız denetimden geçip geçmediği, geliştiricilerin deneyimi ve acil durum planı gibi konular ihmal edilebilir. Üstelik zincir üstü sistemlerde işlemler geri alınamayabilir. Bu durum hata, saldırı veya kötü tasarım sonrasında zararı telafi etmeyi zorlaştırır. Kitap, merkeziyetsiz yapının otomatik olarak güvenli ya da adil olmadığı sonucuna yöneltir. Aracının azalması bazı maliyetleri düşürebilir fakat teknik risk. Yönetim sorumluluğu ve kullanıcıların kendi kararlarının sonuçlarını taşıması ihtiyacını ortadan kaldırmaz. Dördüncü olarak topluluk heyecanı. İnfluencerlik ve spekülatif davranışın psikolojisi. Kitap, kripto para piyasasındaki fiyat hareketlerini yalnızca ekonomik hesaplarla açıklamaz. Eliasson, çevrimiçi toplulukların aidiyet duygusu, hızlı zenginleşme anlatıları ve etkili kişilerin yönlendirme gücüyle nasıl beslediğini gösterir. Yazarın kendisinin de haber bülteni yazan, konferanslarda konuşan ve takipçi kazanan bir figüre dönüşmesi, bu mekanizmi içeriden incelemesini sağlar. Görünürlük, bir yandan bilgi paylaşımı ve topluluk kurma imkanı verir. Öte yandan, konuşanın mali çıkarları ile dinleyenin beklentileri arasında gerilim oluşturabilir. Bir projenin tanıtılması, yatırımcıların ilgisini artırabilir ve fiyatı etkileyebilir. Fiyat yükseldikçe başarı öyküleri daha ikna edici görünür, bu da yeni katılımı teşvik eden bir döngü yaratır. Kitabın önemi, insanları sadece kandırılmış kurbanlar veya bilinçli dolandırıcılar olarak sınıflandırmamasıdır. İyi niyetli kişilerin bile grup baskısı, fırsatı kaçırma korkusu ve sürekli yükseliş beklentisi altında gerçekçi olmayan kararlar verebildiğini ortaya koyar. Bu perspektif, finansal okuryazarlık açısından değerlidir. Okur, bir fikrin popüler olmasının onun güvenli olduğu anlamına gelmediğini görür. Ayrıca yatırım tezini, onu savunan kişinin itibarı, takipçi sayısı ve coşkulu topluluk dilinden bağımsız değerlendirme gereğini daha net anlayabilir. Son olarak, zenginleşme baskısının aile hayatı ve etik kararlarla çatışması, kripto konfidansiyalı benzer piyasa anlatılarından ayıran yönlerden biri. Risk alma arzusunu aile sorumluluğu bağlamında ele almasıdır. Eliasson, kriptoya yönelmesini yalnızca servet hırsıyla değil, yaklaşan babalık ve ailesinin geleceğini güvenceye alma isteğiyle ilişkilendirir. Bu başlangıç motifi önemlidir. Çünkü yüksek riskli finansal kararlar çoğu zaman özgürlük ya da güvenlik arzusuyla meşrulaştırılır. Fakat piyasa büyüdükçe, başlangıçtaki makul hedef daha fazla kazanma, eldeki fırsatı kaçırmama ve kaybı telafi etme dürtüsüne dönüşebilir. Kitap, bu kaymanın insanın kendi sınırlarını fark etmesini zorlaştırdığını gösterir. Yazarın hem geliştirici, hem yatırımcı hem de kamusal yorumcu olması, çıkar çatışması ihtimallerini de gündeme getirir. Bir projeye inanmak, o projede para tutmak ve başkalarına ondan söz etmek birbirinden tamamen ayrı roller değildir. Bu nedenle anlatı, kazançların etik maliyetini de sorgular. Okur için çıkarılabilecek pratik sonuç, yatırım kararlarını kişisel amaçlardan ayrı düşünmemektir. Aile güvenliği için alınan risk gerçekten güvenliği artırıyor mu, yoksa dalgalanmayı eve mi taşıyor sorusu önemlidir. Eliasson kesin ve evrensel cevaplar sunmaktan çok, hızlı para ortamında bu soruları zamanında sormamanın bedelini gösterir. Sonuç olarak kripto konfidansiyel. Kripto para piyasasına ilgi duyan ama bu alanın kültürünü, teknik risklerini ve psikolojik çekiciliğini birlikte anlamak isteyen okurlar için uygundur. Kriptoya yeni yaklaşanlar, tokenlar. Merkeziyetsiz finans ve dijital koleksiyon ürünleri çevresindeki heyecanın nasıl oluştuğunu erişilebilir bir anlatıyla görebilir. Daha deneyimli katılımcılar ise yükseliş dönemlerinin tanıdık davranışlarını, likidite kaygılarını ve topluluk baskısını içeriden bir tanıklıkta bulabilir. Kitap, belirli varlıkların alınması ya da satılması için sistematik bir yöntem arayanlara tek başına yeterli değildir. Temel amacı portföy kurmak değil, olağanüstü kazanç ihtimalinin insan yargısını nasıl dönüştürdüğünü açıklamaktır. Bu sınırlılık aynı zamanda eserin dürüst tarafıdır. Eliasson kendi başarılarını anlatırken bunları kalıcı ustalığın kesin kanıtı gibi sunmaz. Kayıpları, hak riski ve sorumluluk duygusunu da anlatının merkezinde tutar. Benzer kripto kitapları bazen teknolojiyi savunmaya, bazen de tüm alanı bütünüyle reddetmeye yönelir. Bu eser ise ikisini de yapmadan potansiyel ile düzensizliğin aynı anda var olabileceğini gösterir. teknik kavramları insan davranışlarından koparmaması onu özellikle dikkat çekici kılar. Okur, kripto hakkında daha temkinli düşünmenin yanında. Her hızlı yükseliş anlatısında likiditeyi, güvenliği, çıkar çatışmasını ve kendi risk sınırını sorgulama alışkanlığı kazanabilir. Destek olmak isterseniz, Nathaniel Eliason kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.